Merhabalar, Paraşüt Üretim Bandı Tekniğin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bugünkü kaydı evden yapıyorum çünkü saat geç, ofiste kalamadım. Nedeni ise çok uzaklardan bir arkadaşımla kaydı yapıyorum. Arkadaşımın adı Fatih Aslan. Abi hoş geldin.
Merhaba Ender, hoş bulduk.
Nihayet gelebildin. Seninle bir zaman ayarlayabildik ve
aynen.
Bu güzel biraz kaydı gerçekleştirebiliyoruz.
Uzun sürdü, kusura bakma ama anca yani. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
Ne demek abi, yani özellikle seninle konuşmayı bir önceki şirketinden dolayı istiyordum ama şimdi aslında daha güzel bir şirkete geçtim bizim için. Yani bu güzel bir bölüm olacak diye düşünüyorum. Evet Fatih, sen aslında tanınan bir adamsın. Türkiye'de de dünyada da zaten bayağı tanınıyorsun. Kitaplı resmin falan da vardı.
Teveccühünüz.
Ama sen bir kendinden çok az biraz bahset, çalıştığın şirketten biraz bahseder misin?
Tabii. Ben yazılım mühendisi olarak Kitap'ta çalışıyorum. Yaklaşık 4 ay oldu. Ondan önce DigitalOcean'da yaklaşık 3,5 sene ile 4 sene arasında çalıştım. Daha önceleri de işte TÜBİTAK'ta, Pardus'ta veya Coding gibi şirketlerde de uzun süre çalışmışlığım oldu. Genel olarak benim alanım backend'de işte container teknolojileri ile ilgili. Fakat benim boş zamanlarımda uğraştığım hobi olarak yazılımla uğraştığım alanlar biraz daha farklı. Onlar biraz daha tooling, yani geliştirici araçları ile ilgili işlerle uğraşıyorum. Peki bu araçlar neler oluyor? Mesela editörler oluyor. Kod yazarken işlerinizi daha kolaylaştıran gereçler olabiliyor. Bununla ilgili bir sürü açık kaynak kodlu projelerim var. Ve daha çok bunlar da Go programlama dili ile ilgili. O yüzden de Go programlama dili ile ilgili bir sürü camiada da bilinen yazılımlar ve uygulamalar yazdım. GitHub'da son 4 aydır aslında GitHub'a girme sebebim de o. Bu tarz, yani GitHub'daki Go kullanımı ile ilgili işlerle uğraşıyorum. Daha çok GitHub'da Go nasıl kullanılır, neler yapılır, işte iyileştirmeler, içeride kullanılan kütüphaneler, süreçler, bunların hepsini ben lead ediyorum. Bizim bir grubumuz var içeride, bu gönüllü bir grup. Benim çalıştığım takım gönüllü değil. Ben sadece bu topluluğu yönetiyorum içerideki. İşte ve bizim ve benim amacım Go ile ilgili tüm sorulara cevap vermek, gerektiğinde yön göstermek ve şirketi ileride daha scalable, yani ölçeklenebilir bir düzeye getirmek için gerekli süreçleri geliştirmek ve araçları yazmak ile, yani bu, tüm bunları kapsayan bir işim var. Daha detaya da girebiliriz tabii. Genel olarak bu şekilde.
Sen GitHub'a girdikten sonra şöyle muhabbetler döndü. Yani GitHub demek ki Go ile ilgili bir şeyler yapmaya başlıyor. Biz zaten hani GitHub biliyoruz, hani Ruby ve Rails stack'inde çalışıyor. Sen orayla alakalı hiçbir şeylerle bulundun mu?
Şöyle, ben hiç yani ne Ruby ya da ne Rails ile ilgili herhangi bir şeyde bulunmadım. Benim alanım daha çok dediğim gibi backend'de olduğu için bizim GitHub'da yazılan arka taraftaki birçok teknoloji aslında Ruby ile yazılmadı. Yani Go çok kullanılıyor. Java var biraz. Bu Git'in kendisi zaten C ile yazıldı. Onunla ilgili çok teknolojiler var. Benim alanlarım daha çok orada. Fakat bu Ruby ve Rails ile ilgilenen takım ile, yani o dil ile ilgilenen takım ile benim Go ile ilgilenen takım aynı çatı altındayız. Yani biz bu dilleri maintain eden, bu süreçleri geliştiren ekip hepsi aynı takımın altında. Orayla ilgili zaten yüzlerce farklı mühendisler çalışıyor. Yani Ruby ve Rails ile ilgili ve bizim içeride core, işte Rails geliştiricisi olan, işte Ruby geliştiricisi olan bir sürü de çalışanımız var. Yani onlar bayağı o tarafta zaten yoğunlar ama benim çalışmalarım hiç onlarla ilgili değil. Çok daha farklı. Daha çok arka tarafta.
Anladım. Anladım abi. Şimdi bu podcast'i uzun zamandır dinleyen arkadaşlar biliyorlardır. Ben belli bir content'e gidiyorum. Sen de biliyorsun zaten. Şimdi böyle çok konuşunca dağılıyor işte, sen nerede çalışıyorsun, nasıl bir takım yapısı var falan derken. Ben şimdi geri akışa döneyim. Bazı insanlar bunu sevmiyor olabilirler ama ben bunları aslında bilerek yapıyorum biraz daha, şirketleri karşılaştırabilmek için. Farklı kontentlerle konuşursam biraz kafalar karışır diye düşünüyorum. GitHub'da ağırlıklı olarak hangi programlama dilleri kullanılıyor? Hangi teknolojiler kullanılıyor?
Tabii ki Rails, yani Ruby en ağırlıklı, en çok o var. Özellikle bizim GitHub'ı, yani GitHub'ın kendisi GitHub'da geliştiriyoruz. Zaten orada bir şey var, hani yumurta tavuk ilişkisi var hani. O tamamen Ruby ve Rails üzerine. Yani Ruby çok kullanılıyor. Go var. Go bayağı her yerde kullanılıyor diyebilirim. Ama Ruby kadar fazla değil. Yavaş yavaş insanlar ama backend ile yazılacakları şeyler, yani arka planda Go ile yazmaya çalışıyorlar. Çünkü bizim Ruby uygulamamız, yani şey Rails uygulamamız çok büyüdü. Her şeyi içine koymaya çalışıyorlar. O yüzden de biraz onu, o monolit diyorlar, onu biraz ayrışmaya çalıştırıyorlar. Hani her şeyi içine koymamaya çalışıyorlar. Java sadece bir iki yerde var. O da daha çok bizim event sistemi var. Kafka, Kafka'nın üzerinde kurulan bir sistem var. Oradaki bazı kütüphaneler onunla ilgili. Ve bildiğin gibi Git C ile yazıldı. Ve bizim Git Core kontribütörlerimiz de var. Yani Git ekibinde bulunan bazı mühendisler, aynı zamanda GitHub çalışanı. Ve bunların da apayrı bir dünyası var zaten GitHub içinde. Kendi tool'ları var, kendi işte geliştirdikleri araçlar, gereçler var. Onlar C kullanıyor. Ve bizim amacımız bu arada bir sürü dile izin vermek de değil. Biz bu konuya girebiliriz. Ha, bir dil daha var, Haskell var. Ya da Erlang mı? Yok, Haskell var. Haskell'in kullandığı yerde bu yeni yeni semantik kod dediğimiz alan. Yani kodların incelenmesi ve sana önerilerde bulunması. Mesela GitHub'da bir şey okuduğun zaman bir kodu, hani tıklayıp onun define edilen yere gitmek istiyorsun örneğin. Ve burada bir sürü dil var. Ruby var, Go var vesaire. Bu kodları okuyup da İşte source graph'ı oluşturan, bu ağaç yapısını oluşturan tüm teknoloji Haskell ile yazıldı diye biliyorum. Bununla ilgili de bilgi verebilirim ama şu an tam aklımda yok. Dil olarak bunlar.
Anladım. Veri tabanı olarak ne kullanıyorsunuz?
MySQL var. Vitesse diye de bir şey kullanıyoruz.
Vitesse.
Vitesse. Scalability için. Vitesse YouTube'da yani Google tarafından geliştirilen bir açık kaynak kodlu proje. Zamanda orada çalışan bir mühendisin oluşturduğu ve sonra büyüyor. Ve şu an bir cloud native teknolojisi aynı zamanda. Yani Kubernetes vesaire neyse, Vitesse de aynı zamanda o level'de diyebilirim. Büyük şirketlerin hepsi, yani GitHub ölçeğinde diyeyim, çok çok çok büyük şirketler ölçeklerini, yani MySQL instance'ları replicate edebilmek ve bunları scale edebilmek için Vitesse kullanıyorlar. Vitesse açık kaynak bir proje. GitHub'da bulabilirsiniz. V-I-T-T-E-S-S diye galiba yazılıyor.
Anladım. Şey diyeceğim. GitHub monolit gibi bir şey dedin. Daha yani bu Go muhabbetleri olmadan önce monolit miymiş kendisi? Gene mikroservislerde olabilirdi.
Mikroservisler var ama yani zaten 4-5 yıldır var. Go bu arada yeni bir şey değil ama genellikle teknolojilerin çoğu, yani MySQL'de database'i yani ayrı tutuyorum, her şeyi GitHub'ın, yani o Rails'in içinde yazılıyordu. Mesela yeni bir feature eklenecek. Yeni bir feature eklenecek. Rails'in içine ekleniyordu. Çünkü çok kolay. Yani tooling var. Bununla ilgilenen ekip var. Bir sorun olduğu zaman yardım edecek insanlar, mühendisler mevcut. Siz bunu ayrı bir mikroservis olarak yazdığınız zaman işin rengi biraz değişiyor. Çünkü atıyorum Go ile yazdınız. Bir kere şirkette Go yazan kişi sayısı çok az. Kimden yardım alacaksınız?
Kaç şu an?
Yani şu an bir sayı veremem. Yani şöyle bilmiyorum ama hani yani bir 100-200 kişi var zaten. Yani çok var yazan da. Bunu hani ben 4-5 yıl öncesinden bahsediyorum. Hani öyle bir durum var.
Okay, anladım.
Bunu da ben 4-5 yıl önce çalışmıyorum da tabii hani konuşuyorum. Son zamanlarda insanlarla konuştukça öğrendiğim şeyler bunlar. Ve tabii mikroservis yazmak ve onu yönetmek de apayrı bir iş gerektiriyor. Yani çünkü onun logging sistemini ayağa kaldırmanız lazım. Matrix yani bunun metrik sistemi ayakta olması lazım, service discovery olması lazım vesaire. Yani tüm bunları yöneten bir ekip lazım. Ama Rails'in içine koyduğunuz zaman ve o ekip zaten Rails'i yönetiyorsa bunlar free yani bedava geliyor. Yani siz maintenance etmesi bile, uygulamanın bakımı bile kolay oluyor. O yüzden insanlar ne yapıyor her zaman? Kolay yolu seçiyor. Tabii kolay demek ölçeklenebilir demek de değil yani. Bunu da eklemek lazım. O yüzden de şirket büyüdükçe yavaş yavaş ne yapıyorlar? İşte böyle biraz daha mikroservis mimarisine yönelik adımlar atılıyor.
Anladım. Peki bir sorun var. Bunu çok heyecanlı evet. Bir soru da ondan önce bir soru daha soracağım. Frontend atlamadan. Ön tarafta bir bilgin var mı? Sen backend'de çalışıyorsun evet, ama ön belki tarafta, duymuşsundur.
Şimdi şöyle. Ön tarafta ya ben ön tarafta hiç çalışmadım da bizim bazı dediğim gibi mikroservis sistemleri var ve bazı feature'ler var. Benim şu an bahsedemeyeceğim feature'ler. Bunlar ileride yayınlanacak. Onları mesela React'la yazıldığını biliyorum. React var. GraphQL sunucusu üzerinden yani şöyle Go servisi var. GraphQL sunuyor. O React'ta bizim Go servisiyle şey yapıyor, konuşuyor.
Anladım.
Mesela bu tamamen bir feature. Kendi başına. Hiç Rails'le alakası yok. Frontend'de React kullandığını biliyorum. JavaScript yani şey var. TypeScript var mı? Ondan emin değilim. Ama bununla ilgilenen bir ekip var. Yani bilgim olmadığı için çok da böyle konuşmak istemiyorum. O yüzden bilgi veremeyeceğim maalesef. Çünkü hiç ilgi alanıma giren bir şey değil. Onu söyleyeyim.
Evet. Yok yani hani her sorduğum soruya böyle evet. Süper bir cevap vermek zorunda değilsin. Evet. Zaten kitabın müdürü değilsin.
Tabii.
Yani, her şeyi bilmek zorunda değilsin. Ben sadece hani en azından ufak... Mesela ben React kullandıklarını bilmiyordum yani hani burada söyleyeyim.
Yani bu öyle dediğim gibi...
Belki tahmin ederdim evet. Ama yani hiçbir şeyi belki... tahmin etmiyorum ama...
Ender şöyle bir şey şu an belki araştırırsan hani belki siteye gitsen bulamayabilirsin de öyle bir teknoloji yani React'ı kullanıldığını anlayabiliyor musun bilmiyorum da bu arada da ileride çıkacak bazı özellikleri şeylerimiz var product'ımız var ürünlerimiz var henüz yayınlanmamış dediğim gibi onların bir kısmı bununla yazıldı o yüzden hani hiç gözükmeyebilir ama ileride olabilir.
Son günlerde de mobile bir yatırım geldi galiba evet. Ki çünkü bir beta uygulama geldi ben de kullanıyorum evet. Ve de çok hoşuma da gidiyor çok işime de yarıyor ama bu yeni geldi yoktu yani bir ay falan oldu galiba
evet.
Herhalde o da native sanırım değil mi?
Aynen
bir fikrim var mı?
Şöyle söyleyeyim aslında bundan 7 yıl önce mi 6 yıl önce bir tane iOS uygulaması varmış. Sonra aynen kapatmışlar sonra onu. Çünkü yani GitHub daha yeni büyüyor falan yani büyüyor derken ha büyük ama çok böyle kullanım alanı yok. Mobile de işte artık insanlar daha çok kullanmaya başladı. Özellikle yeni developerlar yani bizden sonra gelenler baktığınız zaman mobil kullanımlar gittikçe arttığı için oraya da bir yatırım başladı. Her şey native. Android takımımız var, iOS takımımız var ve bu iOS takımının bir kısmı da zamanında App Store'da böyle çok güzel iyi olan bir tane iOS uygulamasını ve ekibine satın almış GitHub. O ekip onunla birlikte muhtemelen yani Objective-C kullanıyorlar ama Swift kullanıyorlar mı emin değilim. Bakmak lazım. Evet yani ciddi bir yatırım var onunla ilgili.
Anladım. Bu soruya belki cevap verebilirsin ama şunu merak evet. ediyorum. GitHub orada kendi dışarıya açtığı API'yi mi kullanıyor?
O konuda bilmiyorum. Emin değilim.
Anladım. Anladım. Okey. Şimdi benim merak ettiğim bu soru ya bu arada bir soru da 10 dakika kaydı konuştuk da evet. 15-20 dakika hatta. Dur bakalım sabaha kadar herhalde konuşacağız evet. bugün. Benim için sabaha kadar en azından. Neyse merak ediyorum. Şimdi Microsoft satın aldı GitHub'ı.
Aynen.
Ve aldıktan sonra mesela hiç şu an anlattıkların hiç aralarında .NET, ASP, işte .NET Core falan hiç konuşmadık.
Evet.
Oralara yatırım yapıyorlar mı, yapacaklar mı, kullanıyorlar mı içeride? Nasıl yani orada durum?
Şimdi bizim GitHub'da .NET ile, yani Microsoft teknolojileri ile yazılmış bir tek, yani bir ürünümüz yok. Fakat Microsoft ile işbirliğimiz var, yani ben zaten Microsoft çalışanıyım. Yani GitHub'da çalışıyorum ama hani o şekilde gözüküyor. Hani ister istemez zaten hani bizim mesela benim menajerim Microsoft'ta 20 yıldır çalışan biri. Yani o benim mesela menajerim oldu. Yani böyle bayağı bir işbirliği var. Tabii ister istemez böyle bir işbirliği olduğu için de Microsoft teknolojilerinin yolu açıldı. Yani bazı yerlerde kullanılıyor gibi ama bizim GitHub'da zamanda yazılan bir şey değil. Bu şu demek, yani teknoloji transferi evet var. Ama bu teknoloji transferi GitHub çalışanlarının üzerine başladığı bir proje değil. Yani teknoloji transferi oluyor, Microsoft'tan da mühendisler katılıyor GitHub'a. Ve o teknoloji transferini, o teknolojiyi Microsoft'taki o mühendisler devam geliştiriyor GitHub çatısı altında. Şimdi Microsoft'un mesela bildiğin gibi LinkedIn'i de satın aldı. Yammer gibi bir şirketleri de satın aldı. Yani Microsoft'un altında böyle bir sürü satın almış şirketler var. Ve genel olarak da burnunu hani çok sokmuyor. Yani daha çok o şirketin kültürünü korumaya çalışıyorlar. Ve o şirketten öğrenmeye çalışıyorlar. O yüzden de bu mesela teknolojiyi enforce etmiyorlar. Yani sana dayatmıyorlar. Hani illa bunu kullanacaksınız diye bir şey yok. Çünkü çalışan bir şey var zaten. İleride neler olur bilmiyorum açıkçası Ender. Onu görüp bakıp göreceğiz. Anladım.
Şimdi bu soruya girmek istemiyorum. Bir soru daha soracağım ama onu daha ilerleyen soft tarafa geçtiğimde sorarım. Şimdi bayağı bir şey konuştuk. Peki şeyler nasıl? Takım yapıları, özellikle mühendis takımlarının yapıları nasıl oluşuyor? Developerların görevleri neler?
Ben şimdi infrastructure organization'ın altındayım. Bu yaklaşık 150 ile 300 mühendis arasında değişiyor. Daha da fazla olabilir. Çünkü Microsoft'tan dediğim gibi bizden Microsoft'a geçenler var. Microsoft'tan gelenler var. Büyük bir aile şirketi gibi düşünmek lazım. İşte genel olarak herkes GitHub üzerinden çalışıyor. Bizim takımların büyüklüğü değişiyor. Nasıl desem? Mesela benim takımım aslında bir kişi. Yani ben varım. Kimse yok. ama hani benim çalıştığım bir iki kişi var. Onlar da gönüllü olarak benimle çalışıyor. Normalde 10 kişiye kadar diyebilirim. 10 kişilik ekipler var. Ama genel olarak ortalama benim gördüğüm 5 ile 7 arasında değişiyor. Ona gelince biraz daha artık direktöre bağlı oluyorsun. Yani biraz daha yani senior değil de mesela şöyle olabiliyor. Bir direktörün altında 10 tane staff engineer olabiliyor. Hani böyle çok deneyimli insanlar direkt direktöre bağlı olabiliyorlar. O yüzden de onlar biraz daha otonom oluyor. Mesela ben şimdi kendim nasıl otonomum? Hani benim yöneticimle ilgili şeylerim var tabii. Yani planlarım var vesaire var. Ama ben biraz daha böyle kendi başıma işi çevirebildiğim için mühendislerin, yani şey yöneticilerin takımları 10 kişiye kadar çıkabiliyor. Eğer çalışanların düzeyi yüksek ise, yani level'leri yüksek ise, değil ise genel olarak yöneticilerin altında işte 5 ile 7 kişi arasında oluyor. Genellikle bizde şey yok, hani tech lead gibi bir kavram yok. Genel olarak herkes bir şey üzerinde çalışıyor. Yani kendi iş alanı belli oluyor. Ama mesela o da takımdan takıma değişiyor. Mesela benim işim gereği ben birçok takımla, birçok mühendisle çalışmak zorundayım. Onlarla işbirliği yapıyorum. Yani ben yeni çıkacak ürünlerle ilgili gidiyorum, onlara danışmanlık veriyorum şirket içinde. Ya da mesela atıyorum observability takımı var. Yani bu metric, logging, exception handling, yani sentry gibi işlerle ilgilenen takım var. Mesela onlarla beraber çalışıyorum. yani böyle cross çalışmalar çok oluyor. Yani böyle birden fazla takımların birbiriyle çalışması. Ama dediğim gibi yani her takımın çalışma stili biraz farklı oluyor. Her şey GitHub üzerinden oluyor. İşlerimizi oradan açıyoruz. Toplantı, meeting mesela toplantı notlarımızı orada kaydediyoruz. Planlamalarımızı yine oradan yapıyoruz. Mesela şunu şöyle bir şey paylaşayım. Eğer GitHub'da yeni bir mesela feature çıktıysa, mesela issue'ları taşıyabiliyorsun diye bir özellik çıktı. Atıyorum bir repo'dan başka bir repositoriye atıyorum issue taşıyabiliyorsunuz değil mi? Öyle bir özellik var. Eğer böyle bir özellik çıktıysa bilin ki bu biz içeride böyle bir ihtiyacımız olduğu için çıktı. Bunun sebebi de mesela benim takımda ben bir şey çalışıyorum ya. Başka bir takımın reposun artık onlar görev mesela üstleniyor. Ben ne yapıyorum? Hepsini tıklıyorum. Mesela onlara transfer ediyorum. Mesela örnek. Yani o yüzden GitHub'da çıkan birçok özellik aslında bizim kendi yaramızı içeride kullanıldığı için çıkan özellikler. Yani biz böyle kullanıyoruz. Aa böyle bir şey ihtiyacımız var diyoruz. O özelliği geliştiriyoruz. Çıkıyor mesela. Mesela template repository diye bir özellik var. Hani bundan haberiniz var mı bilmiyorum da örneğin mesela bir repo'yu template olarak ayarlıyorsun. Mesela readme'si var, her şeyi var. İçini onu ayarladıktan sonra bundan sonra yeni bir repo oluşturuyorsun mesela. Oluşturacağın zaman şöyle diyebiliyorsun. Şuradaki template'i kullan. Şu template repo'yu kullan diyorsun. O yeni reponun içindeki tüm dosyalar, scriptler vesaire o repodan gelmiş oluyor.
Bayağı iyiymiş.
Bunun mesela olayı ne? Atıyorum mesela Node.js kullanıyorsun ve senin intern'ün modüllerin var bir sürü. Bir süre sonra ne yapıyorsun? Bir tane ana template repository oluşturuyorsun ve yeni modüller hep o template'den gelmiş oluyor mesela. Bu yine mesela içeride lazım olan bir şey olduğu için yani Ruby gemler için mesela kullanılan bir şeydi ve mesela dışarıda da kullanılıyor şimdi.
Anladım. Ya şey mesela aslında şey bu muhabbet de var. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi de kontrol ettim. Mesela Rails 6'da ya böyle genius bir olay değil de Malta database muhabbeti geldi. Böyle bir feature. O GitHub'ın içinden aldılar mesela diye ben bunu hatırlıyorum. Şu an tam kontrol edemiyorum ama o tip şeyler olabiliyor. Anladığım kadarıyla şey biraz da hani bazı takımlar full stack'e mi yakın? Hani böyle front-end, back-end böyle keskin ayrımlar olmuyor sanırım. Biraz daha ürün bazlı çalışıyorsunuz.
Ben infrastructure'da olduğum için bizde ürün yok. Yani biz tamamen arkada.
Sizde yok evet.
Ürünler genellikle product engineering organization'ın altında. Yani o organizasyon mu Türkçesi? Yani gerçi o da İngilizce de. Yani kusura bakmasınlar bazen aklıma Türkçe kelime
yok,
gelmiyor da
yok
elimden
abi.
Geldiğince devam, çevirmeye devam. Çalışıyorum tabii. Onlar tamamen farklı oluyor. Şimdi mesela ben öyle bir takımla çalıştım. Onların mesela iki tane front-end engineer'i vardı. İki tane back-end engineer'i vardı. Bir tane de böyle hemen hemen hepsinden anlayan full-stack diyeceğim bir kişi vardı. Bir manager'i vardı, engineering manager'i. Bir tane de product manager'i vardı. Engineering manager daha çok işte mühendislerle falan onlarla ilgilenen kişiydi. Product manager de işte ürünün nasıl olması gerektiğini ilgilenen kişiydi. Mesela bu tamamen çok farklı. Mesela bizim infrastructure'da çalışan takımla product tarafında yani ürün tarafında çalışan takımların yapısı çok değişiyor Ender. Yani ikisi tamamen farklı. Aynı diyemeyebilirim. Kültürleri de çok farklı. Slack kanalları falan bile ayrı öyle söyleyeyim yani. Biraz yani böyle şirket içinde şirket var gibi düşünebilirsin.
Zaten GitHub ölçeğindeki şirket, GitHub gibi o ölçekteki şirketlerde biraz öyle olmak zorunda kalıyor. Yoksa yönetmesi bence daha zor olur. Yani böyle küçük küçük içeride şirketler kurup biz paraşüt yapmadık tabii de öyle bir şey. Öyle düşünmek gerekiyor. Yani ürün farklı bir ürün üzerine çalışınca bizim bir takımımız öyle. Orasının hani öyle davranması gerekebiliyor. Daha hani kendi içerisinde daha hızlı kararlar verebilsin. Hani bir takım şeylerden uzaklaşabilmesi adına. Peki bu kadar hani nasıl diyeyim, bu kadar kalabalık ekip, ben sen dedim farklı ekiplere çalışıyorum, farklı ekiplerle beraber çalışıyorum. Mesela bir yani şey falan nasıl ilerliyor işte, ya bir kodlar yazılıyor, kim kimin koduna bakıyor, nasıl review ediyor, hani test süreçleri. Yani GitHub'ın bu konuda katı olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten biz de GitHub kullanıyoruz Paraşüt'te. İşte pull request'ler, şunlar bunlar, CI tool'ları falan. Ki GitHub Market diye bir olay da var, biliyorsundur. Sen daha iyi biliyorsundur tabii. Marketplace. O da yeni yani. Yani yeni değil aslında ama hani benim ilk yazılıma başladığım zamanlarda yoktu. Şimdi böyle olunca işte orada mesela içeride bu code review yapmalar falan filan nasıl ilerliyor?
Şimdi bizim genellikle mesela biz GitHub'da bir takım oluşturuyoruz. Hani GitHub'da herkes bir takım oluşturabiliyor. Bir team, yani böyle bir özellik var. Her takım genellikle iki tane takım oluşturuyor. Bir tane normal kendi takımını. Bir de mesela atıyorum takımın adı ne diyelim? Mesela ödeme. Ödeme diye bir takım var. Bir de ödeme çizgi reviewers diye bir takım var. Şimdi ödeme çizgi reviewers takımına da review edebilecek herkesi ekliyorsun. Yani mesela bu senior engineer'ler olabilir. Biraz daha uzman kişiler olabilir. Herkesi eklemiyorsunuz ama. Yani genel olarak o takımda olan herkes ekleniyor. Sonra da owners diye bir tane dosya var. Mesela içeride takım ekleyebiliyorsunuz vesaire. Genel olarak şöyle oluyor. Siz bir pull request açtığınız zaman reviewers takımı pingleniyor direkt. Yani reviewers takımına assign ediliyor. Böyle olunca da tüm reviewers takımına mail gidiyor. Yani herkes görebiliyor. Kim yani pull request açılmış. Sen de reviewer takımında olduğun için yani böyle bir bakabilip review edebiliyorsun. Genellikle de şey yapılıyor. Review diye bir özellik var bildiğin gibi. İşte approve edebiliyorsun. Approve edilmeyen genellikle pull request'leri merge etmiyoruz. Bir kişi review ediyor. Genellikle iki kişi, üç kişi, herkes review edebilir. Yani şöyle bir şey yok. Sen review ettin diye ben review etmiyorum diye bir şey yok. Mesela bazen bir kişi review ediyor. 20 tane yorum yazıyor. Ben de üzerinden geçiyorum. 2-3 tane mesela yorum yapıyorum yine. Hani bak bu böyle olması lazım. Ya da o arkadaşın yaptığı review'e hayır şöyle olsa daha iyi. Ya da şöyle olsun diyorum vesaire. Hani tamamen açık. Herkes birbirine saygılı bir şekilde konuşuyor. Yani o konuda hiçbir sıkıntı yok. Approval'ı aldın, yeşili aldın. Ondan sonra PR'ı açan kişi gidiyor bunu merge ediyor. GitHub'da daha biraz farklı oluyor. Mesela bu da takımdan takıma değişiyor. Mesela bir çalıştığım takım şu şekilde yapıyordu. Herkes kendi kuralını koyabiliyor. Pull request'i direkt production'a deploy ediyorsun. Merge etmiyorsun mesela. Tamam mı?
Bir dakika,
merge
nasıl etmiyorsun. Anlamadım.
Aynen. Master'a merge etmiyorsun. Direkt deploy ediyorsun.
O branch'i çıkıyorsun.
Tabii o branch'i, yani o pull request'in bulunduğu branch'i deploy ediyorsun. İlk önce staging ortamına deploy ediyorsun.
Okey, tamam.
Bunu da bizim Hubot diye bir uygulamamız var. Onunla yapıyoruz. Slack üzerinden komut yolluyorsun. İşte bu branch'i lütfen deploy et diyorsun. O gidiyor bizim internal Kubernetes, bizim platforma. Oralar girmeyeyim şimdi, çok detay. Deploy ediyor diyelim. Tamam, bir yere deploy ediyor. Sonra sen bakıyorsun okey mi? Integration testleri, unit testlerin çalışıyor vesaire. Her şey okey. Sonra mesela bir takım şöyle yapıyordu. Production'a deploy ediyordu direkt kodu. Yani branch'i production'a deploy ediyor. Ve sonra da merge ediyor.
Allah Allah, çok ilginç bir defa. O zaman master rebase edip yapması lazım çünkü kaybeder.
Yani aynen. Zaten öyle bir özellik var. PR'larda otomatik olarak her zaman master'ı rebase ediyor ve GitHub'da otomatik olarak onu ayarlayabiliyorsun settinglerden. Bak, evet. Hani ben sana biraz önce demiştim ya, bazı özellikler içeriden geliyor diye. Onun amacı buydu mesela hani.
Çünkü bunun ne gibi bir artısı var? Ne farkı
yani
var?
İşte artısı eksisi, ben de mesela 4 ay oldu başladım. Bana çok değişik geldi. Hani ben de sordum. Yani soruyordum ya, bunu niye böyle yapılıyor? Hani bu şekilde yapılıyor diyor. Çünkü flexible, yani esneklik var. Hani beklemiyorsun. Çünkü şöyle bir şey var. Master çok, herkes merge ediyor master'a. Durmadan merge ediyor. Direkt branch'i deploy ediyorsun. Ondan sonra bak bu arada bu dediğim bu takım bu şekilde işliyor. Çünkü bir yeni bir ürün ve hızlı ilerlemek istiyorlar. Yani mesela bu GitHub'ın kendi mono hani Rails var ya o değil yani. Oradaki o çok ayrı bir olay. Orada ha, deploy orada etmek
vardır,
süreci bekler. Daha da değişik bu arada. Deploy train diye bir özellik var. Şimdi oraya hiç girmeyeyim ben. Çünkü oralar biraz daha karışık. Diyelim ki sen production'ı deploy ettin bu dediğim özelindeki bu takım. Sonra bunu merge ediyorsun. Ve bu arada sen deploy ederken vesaire kimse deploy edemiyor. Lock ediyor sistem. Yani mesela sen chatops'a mesela hubot şey diyemiyorsun. Benim şu branch'imi de deploy et ya da master deploy et diyemiyorsun Ender.
Sen branch'i almıyor mu?
Yok işte sıra alma o ala sıra olayı da var ama sıra olayı büyük projelerde var. Sadece demek istediğim şu yani karışıklığa yol açmıyor. Çünkü sen deploy ettiğin sürece kimse deploy edemiyor. Kilitliyor yani sistemi. Sen merge ettikten sonra kilidi açıyor. Yani pull request'i merge ediyorsun. Kilidi açıyor. Ondan sonra da şey oluyor. Başkaları deploy edebiliyor. Diyelim ki bir hata oldu. Revert etmek istiyorsun. Direkt tekrardan şey yapıyorsun. Revert ediyorsun. Yeni bir pull request açıyorsun. O pull request'i şey yapıyorsun. Deploy ediyorsun.
Oha bayağı karmaşık gibi duruyor şu an ama.
Evet karmaşık ama dediğim gibi gerçekten çok büyük bir yer. Ve herkes yani böyle bir standart yok. Yani her şey yani bak şöyle söyleyeyim. Ürünler ve çalışılan ekip çok önemli. Ve her ekibin gerçekten kendine ait bir kültürü var. Şimdi mesela benim gözlediğim şu. DigitalOcean'da biraz onun sıkıntısını yaşadık. Sen sadece tek bir süreç ile 1000 kişiyi yönetmeye çalıştığın an olmuyor Ender. Yani bu biraz da dağılmaya başlıyor tamam mı? Sıkıntılara yol açıyor. Çünkü ürünler, kültürler çok farklı. Mesela bir design ekibiyle, design ekibinin kültürü, yani tasarım ekibinin kültürü, bir front-end ekibinin kültürüyle, back-end'de atıyorum Git ile, Go ile ilgilenen, o servisleri yazan kültür farklı oluyor. Yani onların dünyaya bakış açısı, teknolojiye bakış açısı ile, mesela tasarım ekibinin, front-end ekibinin ya da işte full-stack yani ekibinin bakış açısı biraz daha farklı olabiliyor. O yüzden de genel olarak GitHub biraz daha hani esnek olmaya çalışıyor bu konuda.
Anladım. Vallahi yani şey çok benim de soru sorasım var. Senin de anlatasın var ama bir de süre var.
Evet.
Biraz toplamaya çalışıyorum. Ya şey diyeceğim iki tane şeyi söylemek istiyorum. Bu multi line seçimi geldi ya yeni. Galiba bir ay falan oluyor.
Evet.
Özellikle PR review yaparken bu gene içeriden doğan bir ihtiyaçtan dolayı oldu herhalde.
Ya bu yine evet içeriden doğan mı onun ben bu özelliği bilmiyorum ama içeride konuşulduğunu biliyorum yani. Çünkü çok sıkıntı oluyordu hani. Çoğu içeriden geliyor ama bu içeriden mi bilmiyorum muhtemelen içeriden gelen bir ihtiyaçtan dolayıdır.
Anladım. Bütün şey sistem Kubernetes üzerinde mi?
Şimdi platform kısma gelirsek çoğu o şekilde. Kendi data center'lerimiz var. Amerika'da çoğu ama hoplarımız var. Yani mesela Amsterdam'da, işte Güney Amerika'da, yani Avrupa'da, galiba Asya'da da var ama nerede bilmiyorum. Böyle yani hoplarımız var. Hoplarımız demek yani hızlandırmak için. Datanın bir kısmı orada da replicate ediliyor. Bazı uygulamalar... Özellikle bu Git infrastructure dediğimiz Git ile ilintili işte push'lar, merge'ler, checkout'ların bulunduğu infrastructure takımı tamamen ayrı. Bunlar Kubernetes üzerinde çalışmıyor ve kendi takımı var, kendi organizasyonu var. Bunlar doğrudan bare metal'de çalışıyor. Çünkü performans çok çok çok önemli bunlar için. O yüzden de mesela genellikle GitHub'da bu tarz şeyler hızlı. Ve dediğim gibi Git'e destek veren hatta Git'e İkinci en çok desteği veren mesela mühendislerden biri Distinguished Engineer kendisi. O da mesela GitHub'da çalışıyor. Ama platformun kendisi bizim Kubernetes üzerinde. Onun üzerine inşa edilen bir sistem var. Heroku gibi düşünebilirsin. İşte kendi uygulamalarımız falan var. tamamen otomatize edebiliyorsun. Yani şöyle bir tane GitHub mesela şeyim var, bir tane repositoryum var. Sen gidiyorsun, birini ekliyorsun, hani o da görebilsin diye. Bir tane robot var bizim, onu ekliyorsun robotu. Ondan sonra Hubot'a, yani bizim robota şey söylüyorsun. Buradaki repository'yi lütfen ayarla diyorsun. O sana bir tane pull request açıyor otomatik olarak. Robot sana bir pull request açıyor ve tüm configuration, yani süreçler, readme'ler, ondan sonra hepsi o pull request'te var. İşte domain ismi, DNS ayarları, ondan sonra işte Kubernetes deployment YAML'ları vesaire. Bunların hepsi ayarlanıyor. Sen bakıyorsun, merge ediyorsun. Ondan sonra otomatik olarak artık o Rails uygulamasını, Go uygulamasını sen doğrudan bizim o sisteme deploy edebiliyorsun.
Anladım abi. Çok yani çok fazla şey olunca böyle dinlemek çok keyifli de araya girmeye çalışıyorum bir yerlerden bir sorular yakalayayım diye. Peki şu konuyu konuşmadık. Ya tabii ki o konuda çok detaylı da konuşmaya gerek yok da testlerde katısınızdır. Unit test olayında hani katısınızdır da kastım şöyle, neye dikkat ediyorsunuz? GitHub'da test yazılırken neye bakılıyor?
Ya bak, o yine dediğim gibi çok takımla ilgili bir şey. Yani ben çok katıyım. Ben yazdığım
senin her takımını konuşalım o zaman. Evet, yani. Senin bildiğin kadarını.
Benim ilgilendiğim çalışma alanı Go kütüphaneleri vesaire olsun, hepsinde unit testin coverage'ı, yani çok yüksek olmasına dikkat ediyorum. Unit testte her zaman şey olması lazım. Yani mesela ben şu tarz testleri sevmiyorum. Atıyorum Docker Compose up diyeceksin. Database işte Redis gelecek ya da MySQL gelecek, bir şey gelecek. Testlerini ona karşı yapıyorsun vesaire. Daha çok tamamen composable, tamamen hiçbir şekilde tamamen mock edilmiş. Tüm servisler mock edilmiş. Yani database layer'ın mock edilmiş ya da işte başka bir layer'a, mesela metrik sistemin bile, atıyorum exception, mesela sentry kullanıyorsun, o bile. Yani sen mesela Go nezdinde söyleyeyim, sen Go test diyorsun, hiçbir şey yapmadan o testlerin çalışabilmesi lazım. Benim review ettiğim kodlarda, benim ilgilendiğim o takımda ben bunlara çok dikkat ediyorum. Ve bu daha da, yani bunun en büyük şeyi de, yani bu şekilde iyi yazmanın, kodu iyi yazabilmek için de, doğru başlayayım cümleye, kodu düzgün yazmak lazım. Düzgün tasarlamak lazım. Bununla ilgili de belki link paylaşabiliyor musun bilmiyorum da, bu Ben Johnson'ın çok güzel Package Layout diye bir tane Medium yazısı var. O biraz
paylaşırsan aşağıya koyarız.
Aynen, ben paylaşayım seninle. Bu biraz daha benim o mantaliteme uyan bir sistem. İşte bunu anlatıyor. Nasıl mock edilir, nasıl interface'leri Go'da kullanırsın. Ve bunların, bu yapı Ender, yani bu tasarım, yani uygulamayı baştan yazarken çok güzel test yazmana olanak sağlıyor. Ve bu testleri hiçbir şeyi bağlamadan yapabiliyorsun. Ve mesela çok güzel, nasıl desem, stabil ve bakımı kolay uygulamalar yazabiliyorsun.
Peki diğer takımlar mesela bunları paylaşıyor musunuz? Ya biz böyle yapıyoruz, siz ne yapıyorsunuz ya da
tabii,
falan, hani böyle
tabii
paylaşımlar
yani,
oluyor.
Mesela ben, hani dediğim gibi, ben mesela işim gereği işte bu Go sürecini lead ediyorum ben GitHub'da ve mesela birçok takımla çalışırken de onlara mesela bunları anlatıyorum. Yeri geliyor onlara pull request açıyorum. Ya da onlar mesela beni review'e ekliyorlar. Ping, yani bir team, yani at Fatih diyorlar mesela. Ben gidiyorum, bakıyorum, bunları anlatıyorum, işte böyle böyle yapın, böyle yapın vesaire diye. Bir süre sonra onlar da zaten hani bunun farkında oluyorlar ya da mesela yaptıkları hatanın farkında olabiliyorlar. Mesela global kullanımı, mesela database'i, mesela database'te konuşmak için, veri tabanıyla konuşmak için bir tane değişkeni global'a atıyorlar, atıyorum. Tüm fonksiyonlardan, tüm metotlardan doğrudan tek bir o değişkenle mesela database'e şey yapıyorlar, çağrı yapıyorlar. İşte select çağrıları, insert çağrıları, update, her neyse. Mesela iyi bir uygulamada normalde o database'i sen mesela global'a koymazsın. Yani database layer'ını abstract edersin. Bir interface arkasına saklarsın. Ve o interface'i kullanırsın. Mesela user'ları ver. İşte şu user'ı ekle. Bilmem ne bilmem ne. Çünkü neden? Şimdi test yazacağın zaman atıyorum. Mesela sen bir unit test yazacaksın. Eğer sen veri tabanına erişebileceğin o değişken global ise o zaman test yazarken o fonksiyonu çağırdığın an ne oluyor mesela? Veri tabanla bir connection yapmaya çalışacak değil mi? Hı-hı. Ama ortada veri tabanı yok. Diyorum ya mesela Docker'la falan bir şey çalıştırmadım. Hı-hı. Şimdi nasıl yazacaksın o testi? Select user diyor mesela bir tane sana bir tane array yol veriyor. Atıyorum o fonksiyon bir array veriyor sana. 100 tane user veriyor. Atıyorum bu sort edilmesi lazım belki. Ya da işte içindeki bazı şeyleri filtrelemek lazım. Bunu unit test yazacaksın. Bir test yazacaksın. Ama bu dediğim gibi veri tabanını nasıl mock edeceksin? Ve işte bunların hepsi tasarım yani. Hani sen yazılımı nasıl yazarsan bu ileri de sana baş ağrısı verebilir ya da vermeyebilir. Mesela bunları hep ben bu takımlarla konuşuyorum. Onları anlatmaya çalışıyorum.
Şimdi mesela tam üstüne geldi bu konu. Çok güzel bir yerden bağlayacağım. Şeyde şimdi mesela bu tip kararları ünlü bir feature geliyor ya da bir ticket alıyorsun, bir işi alıyorsun, çalışmaya başlıyorsun. İş hazır mı geliyor? Developer demin senin anlattığın şeylere mi karar veriyor? Bu süreç nasıl ilerliyor?
Ya genel olarak mesela bizim yılımız 4 3 aya bölünmüş oluyor quarter'ları. Ve her quarter yapılan işler belli oluyor. Mesela şu an mesela bir sonraki quarter'da yapacağımız şeyleri planlıyoruz. Yani Ocak 1'den Mart'ın 31'i mi oluyor? 31'ine kadar ya da 30 mu olan süreci planlıyoruz. Bazı işler o planlamanın dahilinde oluyor ve ben mesela benim bir planım var. Ona göre çalışıyorum ben. Ama bazen mesela zaten bir proje çalışılıyor, bir süreç var ve tıkanıyorlar. Hani dinamik olarak sana gelip sorabiliyorlar. Hani böyle böyle bir takılma var ya da biz bunu yapıyoruz, bunu düzeltiyoruz diyorlar. Mesela direkt pingliyorlar beni. Yani orada bazen planlama dahilinde çalışma oluyor. Bazen de çalışırken, yolda yürürken mesela atıyorum arabayla gidiyorsun, lastik patlıyor. Hani çağırıyorsun. Yani orada planlamanın bir olayı yok değil mi? Yani planlasan bile ne yapacaksın? Lastiği değiştirmeye çalışırken atıyorum. Hani ben de onlarla birlikte lastiğin bir ucundan tutuyorum atıyorum örnek olarak.
Ya aslında şöyle sormak istedim ben. Ya individual olarak soruyorum. Yani Fatih Aslan yapacağı işe biri söylemiyor. Daha çok aslında bir sorun var. Yani bir mimar sana bunu yap demiyor da sen yok. Kendin içinde bunu geliştiriyorsun değil mi?
Aynen. Hani onu açayım biraz. Şimdi ben hani dediğim gibi bir mühendislik hani uzmanlığı diye bir şey var. İşte hani engineer olarak gidiyorsun bizim şirkette. Engineer 1, 2, 3 oluyorsun. Sonra senior engineer 1, 2 oluyorsun. Staff engineer oluyorsun falan. Bu gidiyor. Benim level'ımda ben senior engineer'im ama staff engineer seviyesinde çalışıyorum aslında. Ben işe girerken o şekilde girdim. Genellikle bu tarz mühendislerden beklenen şu. Bu tarz mühendisler zaten emir ya da işte şunu şunu yap diye beklemezler. Hani bunu hep sen kendin yapman gerekiyor. Kendin yönetmen lazım ve staff ve üzerinde hatta şirketteki sıkıntıları görüp onlarla ilgili RFC'ler yazıp yani onlarla ilgili çözümler, büyük ölçekli çözümler yapabilmen gerekiyor. Mesela Go ile ilgili bir örnek vereyim. Mesela Go bilenler belki bir empati kurabilir. Mesela Go'da dependency management ile ilgili biliyorsun sıkıntılar var. Yani öncesinde dep diye bir şey vardı. Go pet vardı, kaldırdılar. Şimdi Go modules var. Şimdi mesela şirkette ben mesela bunu çalışırken bunun ihtiyacını ve sıkıntılarını görüyorum ve ben bununla ilgili mesela şimdi son zamanlarla çalışıyorum hani şirketi bundan 1-2 yıl sonra GitHub'daki Go Dependency Management içeride nasıl çözebiliriz ve nasıl maintainable ve reliable bir şekilde getirebiliriz? Nasıl ölçekleriz? Ve bunu bana kimse söylemiyor. Yani bunu ben görüp, ben tasarlayıp, ben sunuyorum ve ben bunu implement etmeye çalışıyorum. Ben bunları enforce etmeye çalışıyorum. Ve yöneticimle de tabii bunları stakeholder diyorlar. Yani bunu yani bu kimlere etkiliyor? Kim takım, hangi takımları etkiliyor? Product Engineering'i etkiliyor mu? Onları etkiliyor mu? Bunlarla da konuşuyorum. Ve bunun içine politika da girebiliyor. Mesela bazı organizasyonlar, şirket içinde diyor ki yani biz buna hazır değiliz diyorlar. Çünkü bizim ikinci, üçüncü kuartırda şunları yapmamız lazım diyorlar. O zaman da ne oluyor? Senin yöneticin devreye giriyor. Yöneticin konuşuyor daha çok. Hani bizim böyle böyle projelerimiz var. Biz bunu iyileştirmeyi düşünüyoruz. Nasıl beraber çalışabiliriz diye. Benim hani uzmanlık alanı geliştikçe Ender, daha az kod yazıyorsun, daha çok konuşuyorsun. Yani daha çok planlıyorsun ve yazdığın zaman da kod hani böyle çok belirgin, bilindik yani. Zaten ne yazacağını biliyorsun. Zaten kod yazmak çok kolay. Yani hakikaten kod yazmakla ilgili bir sıkıntın yok zaten artık. Ama nasıl hani herkese bunu ikna edeceksin, nasıl çözeceksin? Çözmek için gerçekten bayağı bilgiye ihtiyacım var. Biraz sıkıntılı da olabiliyor çünkü danışabileceğin kimseler yok, daha çok işte kendi başına yapıyorsun ya da işte open source camiasındaki bilindik şirketlerdeki bilindik kişilerle sen benle mesela nasıl konuşuyorsun? Ben de mesela atıyorum Google'da çalışan bir iki arkadaşımla konuşuyorum, onlara soruyorum ki bu işler nasıl yürüyor orada. Atıyorum DigitalOcean'da çalıştım biliyorsun 4 yıl, oradaki arkadaşlarımla konuşuyorum. Hani nasıl yaparız? Sence böyle bir şey fikrim var diyorum. Biraz da böyle şirketler arasında tabii confidential yani gizli bilgi vermiyorum ama hani böyle konuşmalarım, çalışmalarım oluyor.
Anladım. Zaten şey orada şey konusu var. Aslında kodu yazıyoruz. Bu bir araç. Yani Go, Ruby, Java. Bunlar nasıl çalışıyorlar? Yani aslında biraz computer science'a da giriyor. Yani bunu sen dedin ya demin onu destekleyebilmen lazım belli bir seviyeden sonra. Konu o noktaya doğru geliyor. Şimdi şey var. GitHub ara ara gidiyor. Böyle o unicorn çıkıyor ya pembiş. Burada ne oluyor? Yani o an nasıl maintain ediyorlar falan hani bu destek teknik. Ya bir teknik desteği GitHub'ın var mı?
Tabii şöyle,
problemi çözen, uğraşan.
Ya ben dediğim gibi Rails tarafında çalışmıyorum. Yani o ama şöyle bir olay var. Incident Command diye bir tane Slack channel'ımız var. Ve bizim her 4 saatte mi ya da her günde bir değişen bir tane commander var. Yani bildiğin kaptan değildi de neydi Türkçesi? Commander'ı.
General
gibi yani commander. Incident'i yöneten kişi ve bunlar genellikle staff engineer oluyor, principal oluyor ya da senior, iyi senior oluyor. Bunlar süreci yöneten ve her zaman da tamamen bunlarla ilgilenen kişiler oluyor. Eğer herhangi bir şekilde sıkıntı olduğu zaman o devreye giriyor. Sonra bu incident commander tüm yani bu Rails ile ilgili ise Rails'in takımın başındaki kişi kimse onu mesela PagerDuty'den haber veriyor. O geliyor. O yoksa o ikinciye veriyor. Gidiyor mesela GitHub'da statüsleri ayarlıyor. İşte şu an sıkıntılarımız var. Üzerinde çalışıyoruz diye. Sonra mesela PR ekibiyle konuşuyor. Eğer çok ciddi bir şeyse. PR ekibi şudur. Yani şey public relations. Hani communications. Yani bunu ciddi bir şekilde blog yazıp özür mü dilememiz lazım? Ya da nasıl yapmamız lazım mesela? Eğer işler oraya geldiyse. İşler oraya gelmediyse bunu karşı tarafa kullanıcılar nasıl söyleyeceğiz diyor. Sonra işte incident commander'ın gerektiğince yani eğer gerekirse diğer takımlardaki diğer mühendisleri de çağırma yetkisine sahip. Yani bizim şirket çöküyor. İşte şöyle böyle lütfen gel. Yani uykudaysan bile on call'da seni kaldırabiliyorlar. Ve tüm takım orada şey oluyor. Tüm incident orada halloluyor. Tabi bununla ilgili yani zaten incident handling ile ilgili bir sürü kitap da var. Bununla ilgili bir sürü süreçler de var. Hatta bizim Serhat var. Obscene'de, Atlassian'da çalışan. Onun bununla ilgili galiba bir iki tane blog yazısı mı konuşması mı ne vardı? Öyle hatırlıyorum. Linki varsa sizinle paylaşırım. Yani bu daha apayrı bir şey. Çünkü mesela coding'de de oluyordu bu. Hani bundan iki önceki şirketimde. Orada bir şey olduğu zaman hepimiz bir Slack kanalından zaten 10 kişiyiz. ne oluyor falan filan derken çalışıyorduk yani. Ama böyle büyük şirketlerde biraz daha düzenli olmak lazım. Panik olmadan.
Tabii bir süreci vardır muhtemelen. Aynen.
Ama hani unicorn oluyor. Niye oluyor? Dediğim gibi işte merge ediyorsun, bir şey patlıyor ya da bir şey değiştiriyorsun. Hataları herkes yapıyor. İnsan yani. İnsan onun olduğu her yerde hata olacak. Kaçınılmaz bu.
Bu maintenance etme yani hani kod, legacy kodu yönetme olayı bu kadar büyük bir platformda nasıl yapılıyor? Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Rails'in eski bir versiyonunu kullanıyorlardı yakın zamana kadar. Bu hikayeleri hiç duydun mu ya da sen kendi takımında tabii daha 4 ay oldu ama bir legacy kodu aldın mı eline? Orayı nasıl
yani şöyle, yönetiyorsunuz? Onunla ilgili bir iki şey var. Birincisi GitHub Rails'in eski sürümünü kullanıyordu. Sebebi ise biz Rails'i fork etmiştik. Hmm. İçeride internal bir fork'u kullanıyorduk. Ve biz bunu 200 sene boyunca yaptık. Ta ki dediğim gibi Rails ilerliyor. Artık yetişememeye başlayınca hani orada bir düşünüldü. Ne yapalım ne edelim diye. Ciddi bir ekip kurulur bununla ilgili ve artık dediğim gibi Rails'in core kurucu yani şeyi var, ekipten çalışanlar da olduğu için onlar doğrudan hep en son, mesela şu an Rails 6'da mesela hep en son neyse onu kullanmaya çalışıyorlar.
Master'ı yok o Shopify, özür dilerim şirketler karıştı. Tamam.
Hala eski şeyler var ama sırf Rails'i upgrade eden ve onu ayakta tutan dediğim gibi bir ekip var. Yani 5-10 kişilik bir ekip var. Yani çok ciddi bir yatırım var orada çünkü. Ama hani o monolithi ayırmaya çalışıyorlar. O yüzden de işte bu yeni ürünler artık mesela orada geliştirilmiyor. Bir mikroservis olarak geliştiriliyor. Ve bununla ilgili de tabii bu servislerin kendi aralarında konuşmasını sağlayan teknolojiler nedir, ne değildir ona bakıldı ve Twerp diye bir tane RFC şey var, RPC sistemi var, gRPC gibi düşünebilirsin. Bizim infrastructure'da bizim sistemde daha iyi çalışıyor. Çünkü bizim load balancer'larımız falan hepsi HTTP 1 ile daha çok daha performanslı. Hepsi ona göre tune edildi. Twerp de HTTP üzerinden çalıştığı için şöyle oluyor. Sen mesela yeni bir ürün geliştirdiğin zaman mikroservisini orada yazıyorsun. Eğer ama bizim içerideki o büyük mono Rails'e konuşmak istediğin zaman Twerp üzerinden yani RPC üzerinden konuşuyorsun mesela. Ya da mesela şöyle oluyor. Rails mesela sen arayüzde bir şey oluyor. Bizim Rails uygulamasına gidiyor. O Rails uygulaması o mikroservislerle Twerp üzerinden konuşuyor. Legacy şeyleri de feature'ları da böyle ayırmaya çalışıyorlar.
Anladım.
Kendi mikroservisleri yani mikroservisleri gene, alıp evet.
Gene GitHub'dan beklenen cevap geldi. Hani bayağı gene büyük ve hani sistematik bir karmaşık bir şey var. Yönetim şekli. Ya karmaşıklık tabii bana şimdi ilk kez duyduğum için karmaşık geliyor. Muhtemelen çok karmaşık değildir de duymadığım daha önce şeyler olunca biraz böyle kahede deploy süreci bayağı bir karmaşık gelmişti ilk anlattığın zaman. Ya şimdi şey konusu var. Mesela sen uzaktan çalışıyorsun. Amerika'dasın ama hep uzaktan çalıştın. Zaten DigitalOcean'a da uzaktan çalışıyordun. GitHub'ın hepsi uzaktan değil galiba değil mi?
Yok değil. Bizim bayağı ofisimiz var yani. San Francisco'da ana merkezimiz burada. Amsterdam'da var, Tokyo'da var büyük bir ofisimiz. New York'ta bir tane ofis açıyoruz seneye. Boulder şeyde var galiba, Denver'da var. Ofislerimiz var. İstersen co-working space'e de üye olabilirsin. İstediğin her yerden anlaşmalı WeWork kullanıyorlar. Mesela atıyorum Seattle'desin.
WeWork bu sıkıntısı olan yer değil mi?
Aynen sıkıntılı olan. Yani WeWork şöyle şirketlerle anlaşma sunabiliyor WeWork. Diyebiliyor ki işte 100 kişiye kadar yani üyelik satıyor WeWork. Aynı anladım. Subscription based şirketler üye oluyor. Çünkü kolaylaştırıyor. Bir de WeWork'ün dünyanın her yerinde ofis olduğu için mesela GitHub gidiyor onlarla anlaşıyor. Mesela bir sadece GitHub değil mesela Google'un da var, Microsoft'un da var. Hani Microsoft Business de zaten atıyorum ne diyelim. Facebook'un da var. Hani tüm büyük şirketlerin böyle ayrıcalıkları var bu arada. WeWork diye perk diye mesela iş mülakatında da sorabiliyorlar. Yani söylüyorlar. Hani mesela bize gelirsen işte bak WeWork anlaşmamız var. İstediğin yerden çalışabilirsin diyorlar. Remote dediğim gibi ofislerimiz çok ama remote çalışan da bayağı var. Sırf mesela Seattle'dan çalışan 150-200 tane mühendis var. Portland'da bayağı var 50-100. Avrupa'da var bayağı. Sadece belli ülkelerden çalışabiliyorsun ama öyle bir olayı var.
Mesela belli ülke dedin değil mi? Bir an sesin gitti geldi de.
Evet, belli ülkeden çalışabiliyorsun. Mesela evet, Türkiye'den çalışamıyorsun. Yasak.
Onu soracaktım. Evet yani enteresan bir şekilde Norveç falan da var böyle. Yani sadece Türkiye'yi ben görmüştüm. Bunu da kitaba yazdım. Cevap alamadım tabii ki. Hani ama ben tabii Türkiye'ye odaklandığım için gördüm. Ondan sonra oturduk baktık hani hangi ülkeler falan filan derken bir arkadaşla beraber gerçekten Avrupa'dan başka ülkeler de yok.
Tabii.
Sadece özel ülke bir nedeni olarak, var mı?
Tabii bak şöyle. Ülke olarak da düşünme. Mesela eyaletlere bak. Orada mesela Amerika'da çalışabileceğin eyaletler listesi de var. Orada mesela dikkatlice bakarsan aslında herhalde bir 10-15 tane eyaletlerle çalışmana izin vermiyor kitap. Ve bunun sebebi de tamamen legal. Yani senin orada çalışabilmen için işte ne bileyim hani vergisel anlamında sana maaş bodrosunu nasıl verecek, maaşını işte nasıl yatıracak, bununla ilgili bir sürü sıkıntılar olduğu için de GitHub şey yapıyor nasıl desem her yerden izin vermiyor. Yani çünkü çalışanını full time olarak çalıştırıyor. Yani kontraktör diye bir olayı yok GitHub'ın. Yani sen GitHub'la çalıştığın zaman direkt şey çalışıyorsun, full time olarak çalışıyorsun. O yüzden mesela senin sağlık sigortandan tut da yani sana o ülkede ne verebileceğine her şeyine bakmak zorunda.
Anladım. Ama mesela
tüm diğer şirketlerde uzaktan çalışabiliyorsun. Çünkü hani şey diyor mesela ben seni kontraktör olarak alacağım diyor. Yani sözleşmeli olarak alacağım diyor. Onun biraz daha tabii legal obligation'ları Türkçesini bulamadım da hani şeyleri daha az yani anlatabiliyor muyum? Yükü peki, daha az.
Evet. Peki böyle dağınık bir sisteme GitHub nasıl kontrol ediyor? Yani kimin nasıl çalıştığını, ne kadar mesai harcadığını?
Ya o yani böyle büyük şirketlerde ne kadar çalıştığını kimse sormaz. Kimse de öyle hani senin bir tane uygulama kurayım. Bu arkadaş 8 saat mi çalıştı? O öyle bir şey yok. Tamam mı? Zaten öyle bir adamı tutamazsın GitHub'da. Adam yani ne yapıyorsun sen der çıkıp gider. Tamamen güven. Güven çok çok önemli. Takımlar time zone'larda olabilir. Hiç sıkıntı yok. Ama işe alırken de zaten daha önce remote çalışabilmiş ya da onu gösteren, yani o azmi gösteren kişileri alıyor. Ve mesela seni mesela atıyorum beni Türkiye'den alsa beni alacak takım da zaten onu göze alarak alıyor. Ve mesela direktör ya da yönetici yani bizim menajerler de hani beni işe alacaksa Türkiye'den diyelim örnek alamıyor da hani onu göze alarak alıyor. Hani biliyor yani bu adam gündüzleri çalışacaksa mesela benim gecem oluyor vesaire ve bunu katlanıyor yani bunun mesela ona bir sıkıntı olacaksa diyor ki tamam benim için sorun değil. Ben gerekirse gece Fatih ile bir iki saat toplantı yaparım. Fatih de olmadığı haftada 2-3 saat toplantı yapar. Ama ben biliyorum ki atıyorum Fatih'in katkıları çok çok iyi olacak. Ben o yüzden onu takımıma almak istiyorum diyor mesela. Yani bu mesela atıyorum Amsterdam'dasın çalışabiliyorsun GitHub'a. Bizim mesela takımdaki bir eleman o şekilde çalışıyor. Mesela bizim takımdan biri Londra'da, biri Amsterdam'da, gerisi Amerika'da. Hani bir sıkıntı olmuyor. Çünkü yöneticinin bir sorunu yok. Çalışanlar da daha düzgün işini yapıyor. Hani bir de issue'lar, pull request'ler planlıyorsun. Yani o her şey belli zaten. Senin ne yapacağın da belli. Hani ya da senin ne üzerinde çalışacağını da biliyor. Yönetici biliyor. Sen mesela şu sorunları çözmek istiyorsun. Bir sonraki dönem mesela. Ya da şu bu dönem şunlarla ilgileneceksin. Bunlar belli. Belli olduğu için de bir sorun olmuyor Önder. Ender.
Anladım. Ya peki senin ya özel değilse öğrenebilirim. Yani Amerika'ya taşınma nedeninin GitHub'da mı alakalı yoksa zaten böyle bir şey vardı da GitHub vesile mi oldu?
Evet. şöyle söyleyeyim. Biz Amerika'ya taşınmaktan öte ilk önce şunu düşündük. Yani ben yani Avrupa'ya mı gitsek, Almanya'ya mı gitsek? Almanya'yı çok düşündüm ben. Ondan sonra Amerika mı olsun vesaire. Bunu zaten biz 2-3 yıldır düşündüğümüz bir şey. Fakat hani ben gerçekten Türkiye'de yaşamayı seven bir insanım. Yani ben Ankara'da çok memnundum, çok mutluydum. Eşim de keza öyle. Biz ikimiz de hani bir sıkıntımız yoktu. İyi de kazanıyordum. Hani onu da söyleyeyim. Hani onunla ilgili de benim maddi anlamda da bir sorunum yoktu. O yüzden belki onun da bir etkisi vardır. Ama hani ben şöyle söyleyeyim. Çocuklar biraz daha büyüyünce artık biraz daha hani Türkiye'deki düzeni görünce ve ben biraz daha kendimi düşününce artık bir deneyelime geldik, yani oraya geldik. Çocuklar açısından olunca mesela ben Almanya'da doğup büyüdüm Ender ve ben Almancayı ana dili gibi biliyorum. Bunun sebebi de orada büyümem yani. Ve ben bunun etkisini çok gördüm ilerleyen zamanlarda. İngilizceyi daha kolay öğrendim mesela. Atıyorum başka ülkelere giderken konuşmayı falan çok etkiledi. Kariyerimi çok etkiledi. Ve ben aynı olanağı da çocuklarıma da vermek istedim. Ben istedim ki onlar da bir dili, bir yabancı dili hani çocukluktan öğrensinler istedim. Tamam mı? Yani birinci sebebi buydu. Biraz da ondan istedim. İkinci de ben kariyerim açısından düşündüm. Yani ben Digital Ocean'da iyiydim. Evet, ama mesela benim çalışmak istediğim şirketlerin çoğu Türkiye'den mesela almıyor. Yani eskisi gibi değil. Ha mutlu muydum? Mutluyum. Ama hani belli bir hedefin varsa ve sen oraya doğru gidiyorsan bu tarz değişiklikler yapmak zorundasın. Ve Amerika mesela özellikle bizim bu bulunduğumuz bölgede iş imkanları zaten hayli hayli fazla. Ama burada işin fazlalığından çok işin türü önemli. Yani mesela bugün GitHub'da çalışabiliyorsun. 2-3 ay sonra hani ben atıyorum Apple'a geçmek istiyorum dediğin zaman Apple buradan 30 kilometre arabayla gidebilirsin. Yani ofisi. Amazon şurada, Google burada, hepsi yanı dibinde. Yani bu olanaklara sahip olabilmek inanılmaz bir şey. Özellikle kariyer açısından. Ve yaşım gereği hani biz eşimle de konuştuk, şunu dedik. Yani gençiz. Bir gidelim, bir deneyelim. Yani nedir, ne değildir? Sevecek miyiz? Hani ben buraya gerçekten şey için gelmedim. Hani ben buraya artık varımı yoğumu bıraktım, geleceğim diye gelmedim. Kitabı seçme sebebim de tamamen benimle kafa olarak uyuşan bir şirket. Uzaktan çalışabiliyorum. Mesela yazları Türkiye'ye gelebileceğim. Dediğim gibi Türkiye'yi seviyorum. Ben arası Türkiye'ye gelip oradan da çalışmak istiyordum. Ondan sonra Microsoft gibi büyük bir şirketin altında. Yani olanakları çok çok fazla. Ve GitHub'da Go ekibinin başındayım. Yani Go'yu ve Go ile ilgili işler yapabileceğim için de bu kariyer açısından da bir tık benim açımdan öndeydi. Hani düşünseniz yani GitHub bir şirkete giriyorsunuz ve sana diyor ki Fatih gel hani buradaki tüm Go ile ilgili şeyleri, süreçleri yönet. Hani böyle bir şey hayır dememek de yanlış olurdu diye düşünüyorum benim evet. Genç yaşta özellikle.
Zaten yani orayı hak ettiğini ben hani çok yakından takip etmiyorum çünkü Go kullanmadığım için ama şeyden dolayı biliyoruz. Hani bayrakları as muhabbetinden dolayı. Şimdi o son hani biraz hızlanmak istiyorum çünkü bir saati geçtik. Öğrenmek istediğim 3 tane daha şey var. Şimdi son 2 cümlende söyledin zaten GitHub, Microsoft ilişkisi ve Go. Nasıl gidiyor bu Vimgo abi? Yani hani bu GitHub'a geçtikten sonra biraz duruldu mu yoksa içeri mi aldılar, ne yaptılar?
Şimdi Vimgo'yu ben geçen sene Ocak değil Ekim ayında benim DigitalOcean'da çalıştığım Billy diye bir arkadaşım vardı. Kendisi Portland'da yaşıyor ve Billy de bu arada 45-50 yaşlarında. 3 tane yani yaşlı bir amcamız mı diyeyim. Arkadaşım ama benim. Amca yani ben Türkiye'de yaşayanlar için geyik olarak söyleyeyim de. yok burada yoksa ageism'e girer. Hani yaşlılıkla ilgili şeyler de şey değil. Hani
ben, her şey detay.
Aynen detay.
Anlamazlar zaten.
Aynen. yok çok sevdiğim biri. Hep görüşüyoruz zaten. O da zaten full time olarak Vimgo üzerinde destek veriyordu. artık o lead ediyor. Yani ben Vimgo'yu aslında bıraktım diyebilirim Ender. Ben daha çok benim diğer projelerim var. Hani böyle tool'lar var Go ile yazılmış. Onlara devam ediyorum ara sıra. Bir de benim daha büyük olan FixMe diye bir projem var aslında.
Evet, hani, biliyorum onu.
FixMe bildiğin gibi kodu okuyup otomatik olarak sana kodunu düzeltiyor ve bunu comment olarak ekliyor. Sen de oradan gidip seçip mesela düzeltebiliyorsun kodu. Sen yani mesela normalde nedir? Kodunu check eder bir tane linter ve sana der ki işte şu değişkeni değiştir ya da şu satır
static
yanlış.
Static checking yapıyor. Evet.
Static analysis yapıyor. Orada mesela sana söylüyor ve benim her zaman yapmak istediğim şu: arkadaşım tamam söylüyorsun da niye düzeltmiyorsun? Madem öyle düzelt. Hani bu tamamen oradan çıktı. Biraz daha otomatize edebilirim diye. Biraz daha bu geleceğe yönelik. Onun üzerine çalışıyorum ben son zamanlarda. Ve biraz daha hani orada da bunu yapmak da çok ciddi bir iş. Sağ olsun böyle App Engine'de çalışıyorum ben şu an. Google üzerinde çalışıyor FixMe. Aylık $150 gibi bir masrafı var. Ama hani benim cebimden para çıkmıyor, onu da söyleyeyim. Google'da Go ekibinde çalışan bir iki arkadaşım şey verdi yani, ne derler? Kredi verdi yani. GC yani Google Cloud şey kredisi var. DigitalOcean'dan da kredilerim var. Yani o sayede biraz ayakta tutuyorum. Ama şunu da ekleyeyim de hani her şey böyle güllük gülistanlık değil. İki tane çocuğum var. Ve eskisi gibi değil açıkçası. Yani bundan 2-3 yıl önceki yardırdığım zamanlarla hiç alakası yok. Yani eskisi gibi bir oturayım akşama kadar böyle bir azimle çalıştığım dönemler vardı benim. Maalesef onlar yok artık yani. Biraz daha böyle düzenli, planlı, çocukları yatırdıktan sonra akşamları 2 saat, haftada belirli günler yapıyorum sadece. Hafta sonları zaten çocuklarımla geçiriyorum. Açıkçası biraz hani o eskisi gibi yapmıyorum. Biraz daha ne yapmak istediğime spesifik olarak karar verip yapıyorum Ender.
Anladım. Ya zaten zaman ilerledikçe aslında biraz öyle olmak gerekiyor. İşte işte ben de evlendim. Bir sene, 1,5 sene oldu. Bazı şeyler yani işte fedakarlık yapmak gerekiyor. Çocuk olunca da olaylar zaten farklı ilerliyordur. Peki abi şey, seninle biraz konuştuk da biz insanlarla da paylaşalım. Microsoft satın aldıktan sonra tabii biraz GitHub tepki gördü. Tabii Microsoft eski Microsoft değil zaten. Bunu sen de daha iyi biliyorsundur. Sen fark ediyor musun bilmiyorum içeride ama belki arkadaşlarına konuşuyorsundur. GitHub öncesi, Microsoft'tan sonrası ve öncesi hakkında şöyle çok az bize anlatabilir misin? Neler değişmiş?
Ya ben girdiğim
teknik anlamda da olabilir. Aynen. Kültürel teknik, anlamda da olabilir.
Ya ben şöyle söyleyeyim Ender, ben gireli 4 ay oldu. Tabii ben eskisini bilemiyorum. Hani benim sana söylediğim sadece buzdağının yani üst kısmını, değil mi? Yani görünen kısmını söyleyeceğim ben sana. Ama hani benim gördüğüm şu: Microsoft aldığından beri Microsoft'un hep söylediği şey şu: siz GitHub olarak çok iyi bir yere geldiniz. Yani dünyada belli bir pazar payını elde ettiniz. Özellikle bu tarz konularda. Biz Microsoft olarak sizden neler öğrenebiliriz? Bu management yani yöneticilik açısından, teknolojik açısından nedir? Onu yapmaya çalışıyor. O yüzden Microsoft hiçbir zaman çok böyle karışmamaya çalışıyor. Fakat GitHub'da olan şeyler şöyle. Mesela önceden GitHub daha çok böyle startup variydi. Yani daha çok esnekti. Daha çok böyle deli mi diyeyim? Hani deli dolgun böyle. Daha
hızlıydı
fazla,
yani.
Aynen, hızlı risk alabilen, daha çok kaos vardı. Kaos hala var ama Microsoft'un alımı ile birlikte biraz daha özellikle yönetim kısmında oturmalar oldu. Yani biraz daha böyle sistemler oturmaya çalışılıyor. Biraz daha hani eskisi gibi, mesela ben GitHub'da atıyorum diyelim ki, sen eskiden GitHub'da 500 bin kişi vardı değil mi, atıyorum. Ya da 500 kişi vardı, 4 kişi vardı. Senin yaptığın bir özellik, yaptığın bir impact'in varsa, yani bir çalışman varsa, onun karşılığını görebiliyordun mesela. Hemen CEO bile görüyordu vesaire, değil mi? Yani herkes yani bunu ben yaptım diyorsun vesaire. Ama şimdi şirket büyüyor. 1500-2000 kişi oldu. Yani GitHub, Microsoft'tan gelenler oldu. Yani böyle artık daha böyle kurumsal bir şirket gibi hissediliyor. Yani ben TÜBİTAK'ta çalıştığım dönemlerdeki gibi olabiliyor. Hani ben TÜBİTAK biraz daha kurumsaldı mesela. Ben ondan sonra hep startuplarda çalıştım. Ancak o şekilde bir kıyas verebilirim mesela. Hani GitHub böyle biraz daha böyle belliydi her şey. Düzenler. Mesela bir sıkıntım var mesela? Atıyorum insan ilişkilerine doğrudan mesaj atıyorsun vesaire. Hani biraz daha sistem oturmuş. Yani biraz daha o konuda bence iyi olmuş. Startuplarda biraz o sıkıntılar olabiliyor. Yani çünkü herkes her şeyi yapmaya çalışıyor.
Anladım abi. Süper. Gerçekten çok değerli ve çok güzel şeyler konuştuk ve şimdi geldik en son soruya. Sen hiç bizim podcast'ı dinledin mi?
Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben hani podcast hiç dinleyemiyorum. Yani hiç dinlemiyorum. Benim yani bu sadece sizinki gibi, yani sizin değil. Hani önceden başkalarının da yaptığı var. FK'nın yaptığı var. Bir aralar Vigo'nun yaptığı vardı.
Evet.
Bu mesela bizim camiada yapanlar çok podcast var. Ben biraz kişisel bilgi vereyim de, yani çok böyle kısacası. Ben görsel bir insanım Ender. Yani ben okuyarak anlayan, okuyarak dinleyen, okuyarak öğrenen bir insanım. Ben mesela video bile izleyip öğrenemem. Mesela ben okulda bile, ben elektronik mühendisiyim. Üniversiteyi ben hoca anlattıktan sonra eve gidip kitaptan okuyarak çalışan bir insanım. Ve benim işitme cihazları da kullanıyorum. Hani duyma kaybım var %50, %50. Belki biraz da onun etkisi vardır. Ben hani çok müzik değil, böyle ses olarak biraz eksiğim var. Hani ses ile anlama, okuma biraz yapamıyorum onu. Tabii böyle bir insanı podcast'e çağırman nasıl olur bilemeyeceğim ama tabii.
Ya yok.
Şimdi şey yok, zaten... hani yalan da söylemek istemedim ama yaptığın işleri biliyorum. Hani o konuda gerçekten azimle, hani gerçekten tebrik etmek istiyorum. Hani çünkü bu şekilde profesyonel bir şekilde bunu sürdürebilen çok az insan var. O yüzden de beni davet ettiği için teşekkür ederim Ender.
Yani. Ya burada aslında olay şeydi. Fatih bizi dinliyor mu ya da kim yaptığımız işi övün gibi değil de şimdi çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler söyledin. Ya zaten senin dediklerini de senden duymak bunları zaten benim için çok değerli. Şimdi var. Bu podcast'in sonunda hep böyle o şirketteki işe alım süreci içini konuşuyoruz ya da insanlar nasıl girerler, ne yapmalıları konuşuyoruz. Ama şimdi GitHub artık üst bir nokta, yani hani elbet, yani hani birileri istiyordur GitHub'da çalışmayı, ben de isterim tabii ki. Yani hani nasıl bir motivasyonumuz olmalı? Nasıl motivasyonumuz diyorum, çünkü bunu da kendim içine katıyorum. Nasıl bir milestone koymalıyız önümüze? GitHub insanları nasıl işe alıyor? Şimdi Türkiye üzerinde konuşmayalım. Yani global düşünelim. Neler söyleyebilirsin bu konuda?
Benim ilk en önemli söyleyeceğim şu şey. Sen mesela biraz önce söyledin. GitHub en üst seviye dedin. Ya da en üst seviye gibi bir şey söyledin. Bence ilk şey o. Ben hiçbir zaman hiçbir şirketi en üst seviye olarak görmedim. Yani bu arada hani yanlış anlaşılmasın, hani şirketlerin iyiliği, yani böyle başarısı anlamında demedim. Yani bir şeyi gözünde büyütmemeye çalıştım hiçbir zaman. Yani gerçekten mesela ben TÜBİTAK'a girmeden, ben o zamanlar hani okuyordum. Pardus benim gözümde o kadar büyük bir şeydi ki anlatamam sana. Ama sonra oraya girdikten sonra insanlarla çalışınca vay be falan diyorsun. Bir süre sonra oranın parçası oluyorsun ve oralara bir şey katmaya çalışınca eskisi gibi gözünde olmuyor. Mesela bundan 20 yıl önce bir TÜBİTAK vardı. Hani lisede falan böyle TÜBİTAK falan böyle bir adamdan ne yapıyor falan. Ama gerçekten içeriye girince işin rengi çok çok değişiyor. Yani bu herhangi dünyadaki her şirket için geçerli. Benim tek tavsiyem gerçekten hiçbir yeri gözünüzde büyütmemeniz. Yani dışarıdan gördüğünüz her şey aslında hepsi erişilebilir bir şey. Hepsi çalışarak azimle elde edebilinen şeyler. Yani benim yani herkese tavsiye edeceğim şey bu. Mesela GitHub olmaz, Google olur, atıyorum Tesla olur, ne bileyim hani Türkiye'deki başka şirketler olur. Mesela Paraşüt olur, Iziko olur. Yani böyle Türkiye'deki hani belli startuplarda da çalışmak isteyen bir sürü insanlar olacak. Gerçekten her yer aynı. Yani her yerde politikalar olacak, her yerde sıkıntılar var, her yerde kaos var, her yerde iyi mühendislikler var, her yerde iyi mühendislik yapan insanlar var. İşini yapmayan insanlar var. Seni uğraştıracak bazen ya bu neden böyle dedirtecek şeyler de var. Ben DigitalOcean'da da gördüm. Güya hani Amerikan şirketi falan. GitHub'da da görüyorum. Ondan önce Coding'de de gördüm. Yani TÜBİTAK'ta da vardı. Her şirketin sıkıntısı sorunu var. Her yerde böyle şeyler var. Ve ben mesela GitHub'a girmeden önce ama tabii bak erişilebilir şeyler. Ama buraya erişebilmek için de bayağı çalışmak lazım. Yani ben mesela bir plan kurduydum. Ben dedim ki ben Amerika'da belli şirketlerde çalışacağım. Yani ilk önce ne istediğimi biliyordum ben. Mesela ben Google'da da mülakata girdiydim. Ondan sonra VMware'le girdim. İşte buradaki işte Stripe, Fastly gibi şirketlerle girdim. Ondan sonra yani bir en az bir 10-15 tane şirketle konuştum. Ve ben her şirkette konuştuğumda da hep şunu söyledim. Sadece sizinle konuşmuyorum, başka şirketlerle de konuşuyorum. Haberiniz olsun dedim. Ve recruiter'lar bunun bilincinde zaten. Yani bunları söylemek de böyle hani ben ondan saklayayım gibi bir şey yok. Hani bir düşünmeyin yani. Bunun bir sürü avantajı var. Birincisi eliniz kuvvetleniyor. İkincisi de özellikle maaş... negotiation yaptığınız zaman hani mesela size bir offer yani bir şey verdiler. Tamam biz seni alacağız. Şu kadar yıllık maaş vermeyi düşünüyoruz. Ne düşünüyorsun? Şimdi tüm mülakat sürecinde ben zaten başka şirketlerle de görüşüyorum. Haberiniz olsun dediğiniz için zaten size gelen o offer'da da zaten onu düşünüyorlar. Hani diyor da ha tamam bu arkadaş demek ki Stripe'le, Fastly'le, işte VMware'le, Google'la görüşüyorsa demek ki oradan da teklif gelecek. Biz ona göre bir teklif yapalım diyecek mesela. Birinci şey bu. İkincisi birden fazla teklifiniz olacağı için daha düzgün istediğiniz rakama ulaşabileceksiniz. Daha istediğiniz belki standartlara ulaşabileceksiniz. Mesela ben GitHub'la gireceğim zaman ben GitHub'a şey dedim. Ben yazları Türkiye'ye gideceğim ve ben buraya taşınacağım. Taşınacağım için de bununla ilgili yardımda bulunmanız gerekiyor vesaire gibi bazı isteklerim oldu mesela. Tabii ki herkesin bu istekleri söyleyecek konumda olmayabilir. Bak onu da farkındayım. Yani konum derken belki teknik anlamda 10 tane şirketle görüşemeyebilirsiniz. Belki ya da işte eliniz güçlü olmayabilir. Tamam ben de farkındayım. Ama aynı şey benim için de geçerli. Ve oralara gelmek de birden olmuyor tabii. Hep böyle adım adım ne istediğinizi bile bile gitmek lazım. Hani benim mesela ben baktım dedim ki mesela ha GitHub gerçekten beni anlatan ve benim açımdan iyi bir şirket. Hani isteklerimi de düzgün bir şekilde yerine getirirlerse gayet win-win olayı oluyordu. O yüzden de GitHub'ı seçtim mesela. Hani mülakat süreci apayrı bir olay. İstiyorsan bununla ilgili de bir ara başka bir zaman konuşuruz seninle. Yani çok olaylar var çünkü çok şey dönüyor.
Anladım. Yani biraz daha böyle ne istediğini bilmek lazım bu hayatta yani onu elde edebilmek adına. Anladım. Yani mülakat sürecini aslında öğrenmek isterim ama vakit çok uzun oldu. Vakti bayağı aldık ve podcast'te sen çok dinlemediğini söylüyorsun ama genelde kısa. Ben tabii hiç kısa olmuyor. Bir saatten aşağı olmuyor da. Bu da değerli bir şey. Sadece ben özel merakımdan dolayı soruyorum. Yani çok kısa bahseder misin? Yani mesela GitHub neye dikkat ediyor mülakatlarda?
GitHub'da şöyle GitHub ilk önce diversity yani GitHub'da şey çok önemli. İnsana saygı yani insanların bakış açısına saygı çok çok çok önemli. Ve bunu tam mülakatın en başından beri vurgulayarak söylüyorlar. Belki başka şirketlerde ben bunu çok görmedim. Belki değil görmedim hiç. GitHub'da bu çok önemli. Yani mesela GitHub'da sana şeyi soracaklar. Mesela işte bizde mesela işte trans işte kadınlar olacak, trans erkekler var. İşte ya da işte farklı dinlerden insanlar var, farklı işte ırklardan insanlar var. Senin bakış açın nasıl ve sana böyle mülakat sürecinde öyle sorular soruyorlar ki Hani orada senin kişiliğin de ortaya çıkıyor. Yani senin gerçekten insanlar bakış açısında bir sıkıntı var mı yok mu ona çok çok bakıyorlar. GitHub'da bir de mesela şeyi ölçtüler. Mesela bende bir ödev verdiler. O ödevi yapmamız istediler. Ve sonra o ödevi bir pull request açarak yani pull request açarak onlara gösterdim. Ve mülakat sürecinde bir saat boyunca onun üzerinden gittik. Orada da senin problemi nasıl anlatıyorsun, problemi nasıl çözüyorsun onu görmek istiyorlar. Yani sen başkalarıyla çalışabiliyor musun? Şimdi mesela bazı insanlar vardır çok çok iyi algoritma bilir, çok iyi kod yazar ama insan ilişkileri, insan konuşmaları iyi değildir. Yani bir sıkıntıyı anlatamaz ya da bir sorunu söyleyemez. O yüzden de GitHub biraz da ona bakıyor. Yani biraz daha sen hani bu insan burada düzgün bir şekilde çalışabilecek mi? Takım arkadaşlarıyla geçinebilecek mi? Teknik bir sorunu çözerken onu düzgün bir şekilde anlatabiliyor mu? Bunlara bakıyor GitHub.
Anladım. Yani zaten GitHub yapan herhalde biraz daha bu insani değerler ve hani birbiriyle iyi anlaşan insanların bir arada, tabii şimdi değil belki ama eskiden, daha doğrusu hani bir Microsoft'un satın alma aşamasına gelinceye kadarki süreçte herhalde o ayakları onu iyi sağlamlaştırdılar. Fatih, benim sorularım bitti. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı?
Yok yani benim için de çok geç oldu ama şunu belirteyim. Gerçekten teşekkür ederim. Vaktini aldım. Türkiye'de şu an geç biliyorum yani. Gece 11.30 oldu değil mi?
Evet.
Yani uzun uzun konuştuk. Ben Twitter'da beni herkes bulabilir. Yani Fatih Mahlası ile oradayım, nickname ile. Ondan sonra hani soruları varsa bu podcast ile ilgili her zaman Twitter üzerinden soru sorabilirler. Soruların için de teşekkür ederim gerçekten. Ender. Bu kadar. Çok teşekkür ederim tekrardan.
Ben de cevapların için teşekkür ederim. İzninle programı kapatıyorum.
Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi akşamlar diliyorum sana.
İyi akşamlar. Paraşüt Öğretim Bandı Tekniği'nin sonuna geldik. Ben Ender Ahmet Yurt. Bu bölümde GitHub'dan Fatih Aslan'ı dinledik. İyi günler.